Ayrım 10.
Ayrıldıktan sonra onlara bir sürpriz yaptım. Atımı bir çitin üstünden aşırarak boş bir tarlanın içinde sürdüm ve onların artık beni göremeyeceklerini zannettikleri bir dakikada birdenbire karşılarına çıkıverdim. Niyetim bu oyunu birkaç kere tekrarlamaktı. Fakat düşündüm ki nihayet buna da bir son vermek lazım gelecek ve o zaman biçareler yolun ötesinden berisinden tekrar benim çıkmamı beklemeye başlayacaklar. Karşıdan gelen atlıları ben sanarak inkisara uğrayacaklar. Onlardan kat'i olarak ayrıldıktan sonra üzerimdeki ağırlık birdenbire gitmişti. Kendimi adeta şen ve mesut hissediyordum. Aradaki mesafe 5-10 dakikalık ve nihayet 1-2 kilometrelik bir şey olduğu halde çehrelerini gözümün önünde bir hatıra olarak uzak buluyor ve ıslık çalarak başımın üzerine eğilen dallarla kamçımla vurarak atımı sürerken bu duygusuzluğa hayret ediyordum. Utanılmak lazım gelen bu duygusuzluk. Fakat 1-2 saat sonra akşamla beraber hüznümün yeniden uyandığını, bir kurdun için için yüreğimi kemirmeye başladığını hissettim. Bu fena istidadı def etmek için onlardan evvelki günlerimin garip tadını, babamdan ürkerek her biri bir tarafa dağılmış olan Mariantileri, Eleniçaları, Piçaları düşündüm. Hatta ne olursa olsun Rina ile işi biraz ileri götürmeyi kendi kendime vaat ettim. Fakat iyi bunların hiçbiri bende umduğum alakayı uyandırmıyor, içimde bir çakıl taşı gibi cansız ve hareketsiz kalıyordu. Buna mukabil dağın öte yamacını inen ihtiyarların şimdi nereye vardıklarını, birbirlerine verilecek beylik tesellileri bitirdikten sonra her biri bir tarafa bakarak nasıl sustuklarını yanlarındaymış gibi görüyordum. Mektepte bir hocamız bize kalbi anlatırken onu emme basma tulumbalara benzetmişti. Kan yerine duyguları emip basan manevi kalpte işleme tarzı itibariyle aşağı yukarı aynı cinsten bir tulumba. Hüzün veya sevinçlerimizin dış sebeplerinde belli başlı bir fark olmadığı halde bakıyorsunuz kabını çatlatacak kadar ağır maddelerin hücumu ile dolu, bakıyorsunuz bir anda hepsini görünmez bir kapıdan dışarı sürmüş, bomboş ve tam takır. Bana esas yaratılışım itibariyle melankolik bir adam denemez. Zaman zaman bazı yeis akselerim olmamış değildir. Hatta şimdi gülerek anlatıyorum. Bir defa intihara bile teşebbüs ettim. Fakat bunun başkalarına değil, sırf kendime karşı bir nümayiş ve şantaj olmadığından emin değilim. Bazı insanlarda bir ömür boyu süren büyük ihtiraslar ve büyük fikirlerden nasibim olmamıştır. Hele 40'ından sonra sertleşmeye başlayan damarlar, bahsettiğim geçici akselerin devam ve şiddetini seneden seneye azaltmaktadır. Bir hastalığa, vücut ve sinirlerin meçhul bir afetine uğramazsam, bundan sonra gelecek asıl ihtiyarlık günleri içinde böyle bir tehlikeden korkmuyorum. Hülasa, bendeki emme basma tulumbanın işlemesinde şimdiye kadar bir tek istisna ile anormal bir şey görülmemiştir. O istisnaya gelince hala bugün de anormal addetmekte devam ettiğim bu hal belki kızıl kızamık boğmaca gibi sayılı çocuk hastalıklarının bir nevi tam kıvamını bulduğu çağa kadar bir böcek gibi istihaleden geçen genç bir vücudun bu devrelerden birini musallat tabii bir arızasıydı. Annemle babamı uğurlamaktan döndüğüm o akşam kendimi açığa vurmuş olan bu hastalığın ilk ürpermelerini onların geldikleri gün yine bu dağdan inerken hissetmiştim ve bu nöbet beni sonradan birkaç kere belli belirsiz yoklamıştı. Fakat asıl garibi bu seferki buhranda yolun hemen hemen aynı noktasında başlıyor ve annemle babamdan birini kaybedeceğim hakkındaki aynı fikri kendine bir tezahür bahanesi yapıyordu. Yalnız bu seferki kablel vuku duygu mahiyetinde bir şüphe değil kat'i bir kanaatti. Bu ıstıraptaki anormalliğin bir delili de şudur ki onları epeyce zaman sonra hakikaten kaybettiğim günlerde duyduğum acı o akşamki hayalin bana verdiği acı kadar ezici olmamıştır. Bu mevsimsiz ağrı neyi ifade ediyordu? Mevsimsiz çünkü bu romanesk hüznü daha eski zamanlarda mesela evden yatım mektebine geçtiğim, daha sonra tek başıma Milas'a sürgün geldiğim günlerde duymalıydım. Halbuki mektebe gittiğim gece hüzün değil basit bir yadırgama hissi bile duymamıştım. Islanmış, kurumuş zibide elbiselerim, çamurlu kunduralarımla kulağıma geçirdiğim kirazları sallaya sallaya bu dağdan indiğim akşamda aşağı yukarı öyleydim. İki ihtiyarın birkaç gün evime konup göçmesi neremde neyi bozmuş olabilirdi ki? Bende bu kadar derin bir sarsıntı yapıyordu. Herhalde ben sağlam kaldığı müddetçe duygusuz, fakat bir yerinden oyuk açıldığı zaman en küçük sebeplerle ağrımaya başlayan bir diş vaziyetindeydim. Mesele o oyuğun yerini ve sebebini tayin etmekteydi. Dediğim gibi sonradan çok düşündüğüm halde bunu hala bugün de yapabilmiş değilim. Hastalığım günden güne ağır ağır artıyordu. Hiçbir şeye hevesim kalmamıştı. Eskiden o kadar çok sevdiğim kilise mahallesi bana dayanılmaz bir pislik ve sefalet gibi görünüyordu. Etrafımdaki insanlardan yalnız Varvar Dudu, o da annemin hayatına karışmış bir insan olduğu için beni bir parça heyecanlandırıyordu. Bahçede babamın boyadığı yahut tamir ettiği tahtalara, sokakta onun yorulup çömeldiği yerlere bakarken izah edilmez garip hüzün ve ümitsizlik krizlerine düşüyordum. Kendimi iyiden iyiye bırakmıştım. Eskiden kılık kıyafetime son derece merak ettiğim halde şimdi saçlarım uzayıp karışıyor, pantolonumun paçaları toza toprağa bulanıyor, güzel kravatlarım yakası kirlenmiş, düğmesi kopmuş gömleklerim sarkıyordu. Kolumun düğmesi koptuğu zaman onu bir çengel iğneyle iğnelemek bana bu düğmeyi Varvar Dudu'ya diktirmekten daha kolay geliyordu. Botinimin bağları çözüldüğü vakit o halde seyretmekten, pabucundaki deliği parmağıyla genişletmekle eğlenen bir serseri keyfi duyuyordum. İşlerim, dairedeki kağıtlarım ve hesaplarım da aynı haldeydi. Bende sefalete, derbederliğe karşı adeta bir zevk ve ihtiyaç uyanmış gibiydi. Şimdi sokaklardaki serserileri gördüğüm zaman düğmeleri olmadığı için iple belinden bağladıkları ceketlerine, ötesi birisi sökülmüş pantolonlarına bakar ve kalenderliğin bu derecesini yokluk ve sefaletten başka bir şeyle izah ederdim. Bendeki değişikliğe ilk dikkat eden kaymakam olmuştu. "Ne oluyor sana Allah aşkına çocuğum?" diye sordu ve cevap alamayınca gözlerinden birini kapayarak söylenmeye başladı. "Sakın mahalledeki kızlardan birine abayı yakmış olmayalım. Mamafi, böyle bir şey de olsa hastalanmaya sebep yok. Hangisini istersen 3-5 arsın basma mukabili. Bak bak, ben de aklına neler sokuyorum." Kırlar beni şehirlerden daha ziyade çekmeye başlamıştı. Milas'ta boğucu sıcak nöbetlerini takip eden yağmurlarla karışık bir sonbahar başlamıştı. Baş mühendisten izin alarak uzun uzun küllük bodrum taraflarını dolaştım. Yol amelelerinin çadırlarında birçok geceler geçirdim. Benim hastalığımın bir arazı da kırlardan hoşlanmak, insanlardan kaçarak hayvanlara yaklaşmak olacaktı. Bu itibarla başında kuşlara yuva yaptıran derbeder Mecnun'u bizim büyük patronumuz saymak lazım gelir. Yalnız onu değil, Ferhat'ı, Kerem'i, Kamber'i, bir muayyen kadın çehresi şeklinde tecelli eden hastalıklardan kaçmak için sazını kırıp çöllere, dağlara kaçan meşhur masal aşıklarını da beraber. Yalnız benim bahanem şimdilik annemle babam, daha doğrusu kah o, kah ötekiydi. Bu esnada tekrar onlarla bir arada yaşamaya başlasam hastalığım geçecek miydi? Bence hayır. Zannediyorum ki birinin yatağı, ötekinin aşı bıçakları, boya tenekeleri yanında pek kısa bir zaman kaldıktan sonra yine kırlara kaçacak ve hasretlerini uzaktan çekecektim. Kaymakamın edebiyatla iştigali yalnız ezberindeki eski beyitler tekrarından ibaret değildi. O yeni kitaplardan da hoşlanır, çok kullanılmaktan ip haline gelmiş kravatı değiştirmeyecek kadar hassiz yahut fakir olduğu halde İstanbul'da yeni çıktığını öğrendiği kitapların bir kısmını mutlaka getirtirdi. Adamcağız kendini benim fikir terbiyemle mükellef gördüğü için bir yandan meşk yazdırır ve eski beyitleri ezberletmeye uğraşırken bir yandan da bu kitaplardan bazılarını bana okutmaya gayret ederdi. Hele ilk zamanlarda Rafael adlı bir tercüme romanı bana mutlaka okutmayı aklına koymuştu. Çok mühim bir eserdir. İkdam gazetesi onu müsabakaya koyarak 3 büyük edibi ayrı ayrı tercüme ettirmiştir. Ders gibi okumalısın, aynı zamanda da kelime de öğrenirsin derdi. Evimizde kitap okuyan olmadı ve zaten bir Muhammediye ile Fuzuli divanından başka kitap bulunmadığı için bende okuma hevesi uyanmamıştı. Kaymakamın Rafael'ini ne zaman açsam ya sokakta kızlardan birinin sesini işitir ya bir işimi hatırlar ve okuduğum sayfanın kenarını kırarak kitabı bir tarafa atardım. Bodrum'da amele çadırlarında geçirdiğim günlerden birinde nasılsa çantamda kalmış olan bu kitabı açmış fakat vücut ve kafamdaki uyuşukluğun her zamandan fazla olmasına rağmen bu defa onu elimden atamamıştım. Romanın kahramanı aklımda yanlış kalmamışsa Savoy dağlarında tek başına gezen, geceleri boş ve viran şelalelerde su değirmenlerinde yatan ve cebindeki mum parçasını yakarak kitabını okuyan bana benzer bir çocuktu. Üstelik bir veremli kadını da sevmeye başlıyor, bir gün sandalla gezerlerken bileğini iple onun bileğine bağlayarak kendini göle atmaya kalkıyordu. Herhalde bu roman benim o zamanki hastalığımın kitabı olacaktı. Onu daha evvel tanımış olsaydım, hayatın kendi mayasındaki felaketlerden kitapları mesul tutan saf dil ahlakçılar gibi ben de belki perişanlığımın bir kısmını ona yüklerdim. Zavallı kaymakamın dişimi sıkıp bir defa okumam için o kadar ısrar ettiği Rafael'i ben gündüzleri ağaç veya kaya kovuklarına girerek geceleri etrafını kanatlı haşere bulutları saran çadır fenerlerinin ışığında ezberlemişçesine tekrar ediyordum. Hastalığımın bu ilk devri romanımın kahramanı gibi dağlarda dolaşırken düşüp bacağımı kırdığım bir güne kadar devam etmiştir. 12. Kaza ufak bir akarsuyun kenarındaki kayaların birinden ötekine atlarken olmuştu. Yüzümde ellerimde sıyrıklar, sağ omzumla sol bacağımda hafif ağrılar vardır. Yüzümde iz bırakması mümkün olan sıyrıklara bacağımdaki ağrı ve uyuşukluktan daha fazla ehemmiyet vererek yaralarımı su ile yıkadım. Ağaçların birinden kopardığım kuru bir dala dayana dayana aşağıdaki çadırlara indim. Harputlu bir amele onbaşısı ilk pansumanımı yaptı. Sıyrıkların hala ince ince kanamakta devam edenlerine tütün bastırdı. Sonra bacağıma kendi usulünce bir masaj yapmayı faydalı gördü. Ameleden birine beni belimden tutturarak ayağımı var kuvvetiyle birkaç kere çekti. Şayet çıkık falan varsa kemikler yeniden yerli yerine takılmış olacaktı. Çadırdaki yatağıma uzandığım zaman ertesi gün sapasağlam ayağa kalkacağıma şüphem yoktu. Fakat gece yarısına doğru beni şiddetli bir ateş bastı ve bacağımın diz kapağına kadar olan kısmı sabaha kadar üfürülüp şişti. Bereket versin, o günlerde Milas'ta asker muayenesi için iki doktor bulunuyordu ve bunlardan biri operatördü. Kemikte ehemmiyetlice bir kırık bulundu ve 20 gün kadar kımıldamadan yatmama karar verildi. Kaymakam bana ve benden fazla olarak da o gece çadırda ayağıma masaj yapan amele onbaşısına ateş püskürüyordu. Zavallı adam bir saat başımdan ayrılmayacak kadar vefa gösterdiği halde ikide bir de oh olsun vallahi memnun oldum diyordu. Çanak tuttun, şunun şurasında rahat sana battı mı? Bir deliliktir tutturdun, akılsız kafanın cezasını ayak çeker derler. Atasözü tıpatıp doğru çıktı. Topal kalır da koltuk değneğiyle gezersen görürsün sen. Fakat inşallah o amele onbaşısı ayıyı da gördüğüm zaman suratına hiç olmazsa iki tokat atmak boynuma borç olsun. Düştüğü zaman muhakkak kırık mırık yoktu. O ayı ayağına asılıp kırdı. Ama sözüm ona bu kadar okuyup yazdıktan sonra o ayıyı kendine doktor yaptığın için netice itibariyle yine sana oh olsun. Hastanede ayağım sarıldıktan sonra Selim Bey beni sedye içinde bir arabaya bindirmiş, kendi de karşıma oturmuştu. Biraz sonra arabanın yabancı bir istikamete döndüğünü görerek yanlış gidiyoruz galiba dedim. Selim Bey hayır doğrudur dedi, bize gidiyoruz. Ben telaşlandım, aman beyefendi nasıl olur? O biraz çatkın bir çehreyle beni azarladı. Nasıl olacağını size sormadım ki. Burada ben varken başka yerde nasıl tedavi olursunuz? Beyefendi evim orası, öteki de sizin eviniz. Ben sizin büyük abiniz değil miyim? Bursalı binbaşı ikimizin de babası değil mi? Çocukluk etmeyin. İyi kötü bir doktor nezareti lazım. Sonra büyük abla elbette var var Dudu'dan iyi bakar size. Selim Bey Türkçe konuştuğu zaman kardeşlerine adlarıyla hitap etmiyor, büyük abla küçük abla diye çağırıyordu. Doktor bana bu hastalığında hakikaten evin çocuğu muamelesi etti. Odam evin ikinci katındaydı ve galiba o da o esnada yine İzmir'de bulunan küçük ablaya, yani Afife'ye aitti. Pencerenin karşısındaki karyolamdan odanın bir kısmını, Küllük ve Aydın şoselerinin ayrıldığı noktayı ve Manastır Dağı'nı görüyordum. Büyük abla bana hiçbir profesyonel bir hasta bakıcının gösteremeyeceği ihtimamla bakıyordu. Bu biçare kendi hayatlarında meşgul olmaya değer bir şey kalmadığı için başkalarına yardımla oyalanan ümitsizlerdendi. Muvaffakaten de olsa ıstırap çeken bir insan olmam beni ona adeta yakınlaştırmış ve sevdirmişti. Yüzüme konup kalkan sineklere kadar her şeyimle meşgul oluyor, yalnızlıktan sıkılmamam için ikide bir de işini bırakarak odamda oturmaya geliyordu. Yalnız benimle konuşmaya Türkçesi müsait değildi. Acaba olsa da bilmem uzun müddet birbirimize söyleyecek şey bulabilecek miydik? Besbelli çok alışık olduğu için sükût onu sıkmıyordu ve daha garibi bunun beni sıkabileceğini de aklına getirmiyordu. Büyük abla duvarda işleyen bir saat, mangal altında horlayan bir kedinin yalnız insan için kâfi bir ses olduğuna inananlardandı ve galiba pek de haksız değildi. Ara sıra onun işsiz zamanlarında durmadan ördüğü dantelinden, benim mütemadiyen hırpalanmaktan sonbahar yaprakları gibi sararıp buruşmuş kitabımdan kalkan gözlerimiz birbirine tesadüf ederse o hafifçe gülümsüyor fakat erkek gözüne devamlı surette bakmaya alışık olmadığı için pek az sonra başını öne eğiyordu. Bazen beni dalgın zannederek işin dizlerin üstüne bıraktığı, ellerini göğsünde kavuşturarak biraz kısık boynunu dışarıdaki manzaraya çevirdiği oluyordu. Çok kere var var Dudu'da tesadüf ettiğim bu jest bana ümidini kaybetmiş bütün kadınların müşterek jesti gibi görünüyor ve bu dakikalarda büyük ablaya karşı duyduğum merhamet onun bana duyduğu merhametten az olmuyordu. Bununla beraber Selim Bey'in evinde büsbütün dışarıyla alakamı kesmiş de sayılmazdım. Bir kere var var Dudu hemen her gün beni yoklamaya geliyordu. Kızcağız bir defasında stematula ile piçayı da peşine takmıştı. Benden yüz bulsa belki hatta ötekileri de getirmeye kalkardı. Ant parantez benim uğradığım kaza kilise mahallesinde büyük bir heyecan uyandırmıştı. Başpapaz ile muhtar Lefter Efendi henüz hastanede bulunduğum sırada komşular namına beni resmen ziyarete gelmişlerdi. Barbar Dudu'nun bana hemen her gelişinde küçük şişeler içinde getirdiği spesiyalite turunç kabuğu şurupları, menekşe likörleri arasında bazen kız arkadaşlarımın da ufak çiçek demetleri, kendi elleriyle işlenmiş bez parçalarından hediyeler çıkıyordu. Barbar Dudu hastalığımın başka bir yerde geçmesine fena halde tutulmuş, bunu kendisi için adeta bir namus meselesi yapmıştı. Ev sahiplerinin yüzüne karşı gayet dalkavuk olduğu halde odayı bir dakika boş buldu mu hemen aleyhlerine dönüyor ve söylenmeye başlıyordu. Hastanın altına yumuşacık yerli bezi dururken kazık gibi damışka çarşaf konur. Sürahideki su hamam suyu gibi olmuştur. Susadığın zaman sana bunu içirirler. Ben sana bu kadar bakamaz mıydım? Bugünlerde sık sık beni yoklamaya gelenlerden biri de kaymakamdı. 2-3 günde bir havasına göre toz veya çamur içinde odama düşüyor, elindeki paketi yatağımın üstüne atarak saatlerce oturuyordu. Kaymakam var Dudu ile acayip bir şaka tutturmuştu. Onunla odamda karşılaştığı zaman kah gülerek, kah kaşlarını çatarak söylemeye başlıyordu. Kız, sen yine mi buradasın? Ben bu işten şüphelenmeye başladım. Sen galiba Kegan merhumunun pabuçlarını dama atıp bu güzel delikanlıyı oynaş tuttun. İhtiyar kız şakayı şaka ile karşılarsa mesele kapanacak ve belki bir daha tekerrür etmeyecekti. Fakat var Dudu işi ciddiye alarak utanıp sıkılmaya yahut hiddetlenmeye kalkıyor ve bizi bazen saatlerce güldürüyordu. Bu nasıl kaymakam beydi böyle? Böyle olmayacak şeyler söylemek onun gibi saçlı sakallı okumuş yazmış bir zata yakışık alır mıydı? Nasıl olurdu da dünyasından geçmiş 50 yaşında bir var Dudu parmak kadar çocuğa karşı böyle şeyler aklından geçirirdi. O beni seviyorsa öz kardeş gibi, öz evlat gibi seviyordu. Kaymakamın hediyeleri kitaptı. Adamcağız kitaplarına üstünden başından çok fazla düşkün olduğu halde Rafael'in elimde kirlenip dağılmasına adeta memnun oluyordu. Çünkü bu benim okumuş adam olmaya başladığımı alametti. Paketten çıkardığı roman veya benim anlayabileceğim cinsten kolay bir şiir mecmuasını yanıma koyduktan sonra konuşmaya başlıyordu. Cuma günü bıraktığım İffet ne halde? Okudum. Yalan söyleme sakın. Ne diye yalan söyleyeyim efendim? Okumadığını okudum demek muteber bir yalandır. Da ondan. Bak ben seni şimdi yakalayayım da gör. İffet'teki doktorun adı neydi bakayım? Ben gülerken doktorun adını ve sonra romandaki daha başka şahısların adlarını söylüyordum. Aferin, tam istediğim gibi olmaya başladın. Ne çare ki, bunun için ayağının kırılması lazımmış. Bazen felaketin de olurmuş hayırlısı. Yakında kalkacağım efendim. Ben o vakit kolayını bulurum. Sürgün değil misin? Ben de buranın kaymakamı değil miyim? İpin elimdedir demek. Bir münafıklık yapar. Kaçmaya teşebbüs etmesi, meczum bulunmasına mebni yolunda bir jurnal çiziktirerek seni bir yere hapsederim. İster istemez okursun. Ben sanıyorum ki biz biraz okusaydık bu hale gelmezdik. Her neyse, sana bugün getirdiğim Askeroğlu'nu da okumalısın. Meşhur Ahmet Rasim Bey'in eseridir. Kahramanı baban gibi bir askerdir. Ama tabii çok genç, henüz çiçeği burnunda bir piyade mülazimi. Romanda bir ulvi ve ilahi kız göreceksin. Nişanlısı 313 muharebesinde topal olduğu halde bu kız onunla evleniyor. Hele bir yeri vardır ki bayılırsın. Koltuk merasiminde gelin kocasının topallığını belli etmemek için koluna öyle bir girer ve onu merdivenlerden öyle bir kuş gibi uçurur ki of efendim of. Kaymakam köşe başında nasıl ilacı, leke sabunu satan ayak satıcıları gibi malını reklam ettikten ve bende romana karşı az çok bir merak uyandırdığına kanaat getirdikten sonra ilerisi için vaatlerde bulunurdu. Hele bunları oku. Sonra daha büyük eserler vereceğim sana. Adaşının Cezmisi, İzmirli bir gencin Mavi ve Siyah adlı harikulade bir romanı. Onları okursan anlarsın dünyanın kaç köşe olduğunu. Kaymakamın her gelişte roman kahramanı adlarından yaptığı imtihanı az çok muvaffakiyetle geçirmeme rağmen ben başka eserleri hep üstün körü şöyle bir karıştırmakla iktifa ediyor ve Rafael'e dönüyordum. Kaymakam bir iki defa kitap yerine küllükten henüz gelmiş taze balık getirmişti. Adamcağız benim görmem için onları da odama kadar getirttikten sonra Türkçe bilmez hizmetçiyi çağırıyor ve elleriyle uzun tariflerden sonra paketi teslim ediyordu. Balıklı günlerde Selim Bey tabii kaymakamı da akşam yemeğine alıkoyuyor ve ona takılıyordu. Kaymakam biliyorsun ki getirdiğim balıkları yemeden seni göndermeyeceğiz. Hatta göndersem de gitmeyeceksin. Ne diye gelirken evine haber bırakmaz da bana akşam vakti adam aratırsın. kaymakam ikide bir de saatini çıkarıp ben geç kalıyorum diye bağırırdı ve her defasında kendine nihayet 10 dakikalık bir son mühlet verildiği halde ayrıldığımız zaman vakit çok geri gece yarısını geçmiş bulunurdu.